Ayrım 32.
Ama kibar bir mahallede bir ev, arabalar, zengin bir karı, iyi yetişmiş çocuklar. Bunlar bizden uzak. Bendeki surat bunlara göre değil. Parmaklarım maşallah kıpkırmızı. Niçin vodka içiyorum? İçmezsin de ne halt edersin. Bana uşaktan betersin diyorlar. Hizmetçiler bile bugün böyle çizme giymezlermiş. Her gün de gömlek değiştirirlermiş. İyi terbiye görmemişim. Zamane züppeleri bizi gölgede bıraktılar. Üstün tavırlar takınıyorlar, okuyorlar, Fransızca konuşuyorlar. Ama hiçbir işten çaktıkları yok. Yo, çakmasına çakıyorlar. İşler eskisi gibi değil, her şeyin basit olmasını istiyorlar. Bize iş kalmıyor, böyle yazı yazılmaz diyorlar. Boşuna zahmetmiş bu, vakit kaybetmekmiş, daha kolay yolu varmış. Bütün işleri bozuyorlar. Ama kontrat imzalandı, sen ona bak, bu işi bozamazlar. Evet, bu artık oldu, hadi gel içelim. Bir de şu Zatirori'yi Oblomovka'ya gönderebilirsek biraz tüylenir. Ondan sonra da mirasçılar hava alır. Alsınlar. Zaten esas mirasçı yok. Uzak birkaç akraba. Bütün korkum evlenmesinde. Korkma diyorum sana. İnan ki evlenemez. Sahi mi diyorsun? İvan Matveyeviç fısıldayarak devam etti. Biliyor musun? Kız kardeşimde de gözü var. Tarantiyev hayretle. Yok canım dedi. Vallahi öyle ama hiç sesini çıkarma. Tarantiyev hayretini güç yenerek, vallahi birader rüyada görsem inanmazdım diye söylendi. Peki kız kardeşin ne diyor bu işe? O mu? Canım bilmez misin? Eliyle masaya vurarak, nah vurdum duymazın biridir. İşini bilmiyor ki. İnekten farkı yok. Vursan da sevsen de geviş getirir durur. Onun yerinde başka kadın olsa, hey Allah'ım neler yapmazdı. Ama ben gözlerimi dört açıyorum. Bu işten çok şeyler çıkabilir. Oblomov, İlinskilerin merdivenlerini çıkarken 4 ay daha diyordu. 4 ay daha bu eziyete, bu gizli buluşmalara, bu tuhaf bakışlara, gülümsemelere katlanmak lazım. Ah yarabbi ne olur bitse artık. Olga da beni hep böyle sıkıştırıp duracak. Bugün, yarın, öbür gün hep bu. Öyle kararlı, öyle inatçı ki. Oblomov, Olga'nın odasına kadar kimseye rastlamadan gitti. Olga yatak odasının yanındaki küçük misafir odasında bir kitaba dalmıştı. Oblomov o kadar ani olarak karşısına dikildi ki Olga önce şaşırdı, sonra gülümsedi ve ona sevgiyle elini uzattı. Ama gözleri hala kitapta gibiydi. Dalgın görünüyordu. Oblomov, yalnız mısın dedi. Evet, teyzem Tsarskoye Selo'ya gitti. Beni de götürmek istiyordu. Yemekte hemen hemen yalnız olacağız. Yalnız Maria Semenovna gelecek. Yoksa sevini kabul edemezdim. Bugün de teyzemle konuşamayacaksın. Nedir bu aksilik? Ama yarın... Ya ben de teyzemle gitseydim ne yapardın? Oblomov bu şakaya cevap vermedi. Olga sordu. Bir şeye mi canın sıkıldı? Köyden bir mektup aldım. Ne diyor, getirdin mi? Oblomov mektubu verdi. Olga mektuba şöyle bir bakarak, içinden çıkamıyorum dedi. Oblomov mektubu alıp okudu. Olga düşünceye daldı. Şimdi ne olacak diye sordu. Bu sabah ev sahibinin kardeşiyle konuştum. Bana Isaifomich Zatiorti diye birini tavsiye etti. İşi ona vereceğim. Yabancı bir adamı. Gidip köylülerden para alacak, kavgaları gürültüleri bastıracak, buğday satışına bakacak ha. Zatiorti çok namuslu bir adamdır diyor. 12 yıl aynı dairede birlikte çalışmışlar. Yalnız biraz kekemeymiş. Peki ya ev sahibinin kardeşi nasıl bir adam, onu tanıyor musun? Hayır ama becerikli bir adama benziyor. Hem de evinde oturuyorum, beni aldatmaktan utanır. Olga yere baktı, bir şey söylemedi. Ne yapayım, bu adamı göndermezsem benim gitmem gerekecek. Doğrusu benim de hiç niyetim yok. Yolculuğa hiç alışık değilim. Hele kış ortasında. Hiç yaptığım iş değil. Olga hala yere bakıyor. Ayakkabısının ucunu bir ileri bir geri sürüyordu. Gitsem bile bir işe yaramaz. İşleri düzeltemem. Köylüler beni kandırır. Kahya her istediğini söyleyip beni inandırır. Canın istediği kadar para verir. Ah Andrei'nin burada olmaması ne fena. Ne fena. O her şeyi yoluna koyardı. Olga gülümsedi ama yalnız dudaklarıyla. Kalbiyle değil. Kalbinde acılık vardı. Pencereden dışarıya bakıyor, bir gözünü hafifçe kapayarak geçen arabaları seyrediyordu. Zatiorti büyük bir çiftliği idare etmiş ama kekelediği için işinden atmışlar. Vekaletnamemi ve planları ona vereceğim. Ev için yapı malzemesini alır, paraları toplar, buğdayı satar, parayı getirir. O zaman Oblomov Olga'nın elini çekerek sözlerine ekledi. Senden ayrılmayacağıma çok memnunum Olga. Sensiz tek başıma böyle ne yapardım? Çok feci olurdu. Ama şimdi dikkatli davranmalıyız. Olga ona gözlerini dikip sustu. Evet, birbirimizi daha seyrek görelim. Dün gene ev sahiplerinde bizden söz etmişler. İstemiyorum bunu. Bu adam işleri düzeltip parayı getirince birinci yıl içinde her şey halledilir. O zaman artık hiç ayrılmayız. Teyzene her şeyi anlatırız. Ve Olga'ya baktı. Olga bayılmıştı. Başı bir yana düşmüş, moraran dudaklarının arasından dişleri görünüyordu. Kurduğu tatlı hayaller içinde kendini kaybeden Oblomov, bu adam işleri düzeltip parayı getirince dediği zaman Olga'nın sapsarı kesilip kendisini işitmez olduğunu fark etmemişti. Olga, aman yarabbi bayılmış. Çıngırağı çaldı, koşa koşarı içeri gelen Katya'ya, Olga Sergeyevna bayıldı, çabuk su getir, nane ruhu getir. Vah vah, bu sabah ne kadar neşeliydi, ne oldu? Katya teyzenin masasından getirdiği ruhlar ve bir bardak suyla Olga'nın etrafında fır dönmeye başladı. Olga kendine geldi. Katya'nın koluna girerek yerinden kalktı ve yatak odasına doğru yürüdü. Bir şeyim yok, sinirden. Gece iyi uyuyamadım. Katya, kapıyı kapa. Siz de beni bekleyin. Şimdi iyileşir gelirim. Oblomov yalnız kaldı. Kapıya kulağını dayadı. Anahtar deliğinden baktı ama bir şey görmedi. Ses seda yoktu. Yarım saat sonra sofaya çıkıp hizmetçilerin odasına kadar gitti. Katya'ya Olga'yı sordu. Şimdi iyi, biraz uzandı. Beni dışarı çıkardı. Biraz sonra baktım, koltukta oturuyordu. Oblomov tekrar misafir odasına geldi. Tekrar kapıya sokuldu, bir şey duymadı. Kapıya tık tık vurdu, ses yok. Oturup düşünmeye başladı. Bu 1,5 saat içinde kafasından birçok şeyler geçti. Birçok düşünceleri değişti, birçok yeni kararlar aldı. Son kararı şuydu. Köye Zatiorti ile gidecek, ondan önce teyzeden evlenme izni alacak, nişanı ilan edecek, Ivan Gerasimovic'i bir ev bulmaya memur edecek, düğün içinde bir yerden borç alacaktı. Borcu buğdaydan gelecek parayla ödeyebilirdi. O halde ne diye bu kadar üzülmüştü? Bir an içinde insan nasıl her şeyi başka türlü görmeye başlıyor. Köyde Zatiorti ile paraları toplayacaktı. Son çare olarak Stolz'a da başvurabilirdi. Ona bir miktar para verebilir, hem de gelip Oblomovka'yı yeniden yoluna koyabilirdi. O zaman kendisi de artık her tarafa yollar yaptırır, köprüler kurar, okullar açardı. Olga da yanı başında olurdu. İşte istediği mutluluk bu değil miydi? Ne diye bunları daha önce düşünmemişti? Birden öyle sevindi, içi öyle aydınlandı ki odanın içinde parmaklarını şıkırdatarak keyfinden bağırmak isteyerek bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Olga'nın kapısına gitti, anahtar deliğinden sakin tatlı bir sesle, ''Olga!'' Olga, dedi. Sana bir şey söyleyeceğim. Hiç tahmin etmediğim bir şey. Teyze gelinceye kadar kalmaya karar vermişti. Bugün konuşuruz ve eve Olga ile nişanlanmış olarak dönerim. Kapı yavaşça açıldı ve Olga gözüktü. Oblomov onu görünce maneviyatı bozuldu. Bütün neşesi kaçtı. Olga ihtiyarlamış gibiydi. Solgundu. Fakat gözleri parlıyordu. Kapalı dudakları, yüzünün her çizgisi gergin bir ruh hali içinde olduğunu gösteriyordu. Fakat bu halini, zoraki sakinliği ve hareketsizliği bir buz gibi örtüyordu. Oblomov onun gözlerinde bir karar okudu. Ne olduğunu henüz bilmiyordu. Ama kalbi her zamankinden daha hızlı çarpmaya başladı. Hayatında hiç böyle bir an yaşamamıştı. Ah Olga dedi, bana böyle bakma, korkuyorum. Fikrimi değiştirdim. İşleri çok başka bir şekilde tertipleyeceğim. Sesini alçalttı, durdu. Olga'nın gözlerinde, dudaklarında, manalı kaşlarında beliren bu yeni ifadeyi kavramaya çalıştı. Köye vekilimle birlikte gitmeye karar verdim. Böylece Oblomov'un son kelimeleri artık duyulmaz olmuştu. Olga susuyor, bir hayalet gibi ona dik dik bakıyordu. Oblomov nasıl bir hüküm giyeceğini biraz keşfeder gibi olmuştu. Şapkasını aldı. Fakat bir türlü soramıyordu. Temizli olmayan, korkunç kararı duymak istemiyordu. Sonunda kendini yendi ve değişik bir sesle ''Anladığım doğru mu?'' dedi. Olga ''Doğru'' der gibi başını hafifçe eğdi. Oblomov bunu önceden keşfetmiş olmakla beraber sarardı ve hareketsiz kaldı. Olga acı çekiyordu. Fakat mermer bir heykel gibi umutsuzluk içinde insanın bir an içinde olsa kendini tutabilmesinden gelen tuhaf, anormal bir rahatlık içindeydi. Yarasını eliyle tutan bir insan gibiydi. Söylemek istediği şeyi söyleyip ölebilirdi. Oblomov sordu. Benden nefret etmeyecek misin? Olga hafif bir sesle, niçin nefret edeyim? Her şey için, sana yaptıklarım için. Bana ne yaptın? Seni sevdim. Bu bir hakaret sayılır. Olga acıyarak gülümsedi. Oblomov başını eğdi. Beni başka türlü bir adam sanıp aldandığın için. Sonradan utanç duyacağını, pişman olacağını sana söylediğimi hatırlarsan belki beni affedersin. Olga, pişman değilim. Yalnız kendimi bitkin, çok bitkin hissediyorum. dedi ve durup nefes aldı. Benim durumum daha kötü fakat buna layığım. Sen ne için üzülesin? Benimki gurur yarası. Cezamı çekiyorum. Kendi gücüme çok fazla güvendim. Kabahatim bu oldu. Yoksa senin korktuğun şey değil. Benim aradığım gençlik, güzellik gibi şeyler değildi. Seni dirilteceğimi sanmıştım. Benim için hayata bağlanırsın diyordum. Ama sen çoktan ölmüşsün. Bu kadar aldanacağımı tahmin etmiyordum. Hep umuyor, bekliyordum. Şimdi ise... Olga içini çekti. Konuşmaya takati yoktu. Sustu ve oturdu. Ayakta duramıyorum. Bacaklarım titriyor. Benim yaptıklarımla bir taş bile canlanırdı. Artık hiçbir şey yapmayacağım. Tek bir adım atmayacağım. Parka bile gitmeyeceğim. Hepsi boş. Sen ölmüşsün. Bana hak veriyorsun değil mi İlya? Senden gururuma, hevesime kapılarak ayrıldığımı hiçbir zaman söylemeyeceksin değil mi? Oblomov hayır diye başını salladı. Olga, hiçbir umut, yapılacak hiçbir şey kalmadığına eminsin değil mi? Oblomov, evet, öyle. Ama belki bir yıl sonra. Oblomov mutluluğuna son darbeyi vurmaya razı olamıyordu. Olga, bir yıl içinde işlerini düzeltip hayatını yoluna koyacağına inanıyor musun? İyi düşün. Oblomov içini çekti, düşündü. Kendi kendisiyle cenkleşti. Olga bu cenkleşmeyi yüzünden okuyordu. Dinle dedi. Demin odamda annemin resmine bakıyordum. Onun gözlerinden cesaret ve öğüt aldığımı sanıyordum. Şerefli bir insan olarak. Unutma İlya, biz çocuk değiliz. Bu iş bir şaka değil. Bütün hayatımızla oynuyoruz. Açık olarak kendi vicdanına sor ve bana söyle. Sana inanırım. Bütün ömrümce benim istediğim gibi yaşayabilecek misin? Olmanı istediğim gibi bir adam olacak mısın? Beni tanıyorsan ne demek istediğimi anlarsın. Eğer iyice düşünüp cesaretle evet dersen kararımı geri alırım. İşte elim. İstediğin yere gidelim. Yabancı memleketlere, köye, hatta istersen Viborg mahallesine. Oblomov biraz sustuktan sonra seni ne kadar sevdiğimi bilsen. Sevgini ispat etmeni istemiyorum senden. Sadece kısa bir cevap istiyorum. Bana işkence etme Olga. Söyle İlya, haklı mıyım, değil miyim? Oblomov açık ve kesin olarak, evet haklısın dedi. O halde ayrılmalıyız. Seni burada kimse görmesin. Benim ne kadar bitkin olduğumu fark etmesinler. Oblomov bir türlü gidemiyordu. Olga sordu. Evlensek bile ne olacaktı? Oblomov cevap vermedi. Her gün biraz daha derin bir uykuya dalacaktın değil mi? Ben ne olacaktım? Benim nasıl bir insan olduğumu biliyorsun. Hiçbir zaman ihtiyarlamayacağım. Yaşamaktan bezmeyeceğim. Halbuki seninle günü gününe bir hayat sürecektim. Noel'i, karnavalı bekleyecektik. Misafirliğe dansa gidecektik. Hiçbir şey düşünmeyecektik. Akşam olunca hemen yatacak, günün bu kadar rahat geçmiş olmasına şükredip ertesi gün uyanınca dünkü gibi bir gün geçirmeyi dileyecektik. Geleceğimiz bu olacaktı değil mi? Sen buna hayat mı diyorsun? Ben kahrolurdum, ölürdüm. Ama niçin? Niye? Bari sen mutlu olur muydun? Oblomov tavana baktı. Kımıldamak, kaçıp gitmek istedi. Ayakları ona itaat etmiyordu. Bir şey söylemek istedi. Ağzı kupkuruydu. Dili dönmüyor, sesi boğazından çıkmıyordu. Elini Olga'ya uzattı. O halde diye başladı fakat devam edemedi. Cümlesini elveda der gibi gözleriyle tamamladı. Olga da konuşmak istedi ama konuşamadı. Ona elini uzattı fakat dokunmadan geri çekti. O da elveda demek istedi. Fakat ağzından sadece boğuk bir ses çıktı. Yüzü bir tuhaf oldu. Elini ve başını Oblomov'un omzuna koydu ve hıçkırmaya başladı. İradesini kaybetmiş gibiydi. Sağduyusu elinden gitmiş, ortada ıstırap karşısında aciz, basit bir kadın kalmıştı. Hıçkırıklar arasında elveda, elveda diyordu. Oblomov susuyor, onu durdurmaya cesaret edemeyerek korku içinde bekliyordu. Ne ona ne kendisine merhamet duyuyordu ama acınacak bir haldeydi. Olga bir koltuğa düştü. Dirseğini masaya dayadı ve mendilini yüzüne kapayarak acı acı ağladı. Gözyaşları parktaki gibi ani ve geçici bir kederden doğan coşkun bir sele değil, boş kırlara, sine sine yağan kasvetli sonbahar yağmurlarına benziyordu. Oblomov nihayet, Olga dedi, niçin kendine eziyet ediyorsun? Beni seviyorsan benden ayrılma, beni olduğum gibi kabul et, iyi taraflarımı sev. Olga başını kaldırmadan iki yanına salladı. Hayır. Hayır, benim için merak etme. Acı duyacağımdan korkma, kendimi bilirim. Şimdi doyasıya ağlarım ve bir daha ağlamam. Beni durdurmaya kalkma. Git artık. Hayır, dur biraz. Tanrı beni cezalandırıyor. İçime bir hançer sokuyor. Şurama, kalbime. Tekrar hıçkırmaya başladı. Oblomov. Ya bu acı sürer giderse? Sıhhatim bozulursa? Böylesi gözyaşları zehirdir Olga. Meleğim ağlama, unut hepsini. Hayır, bırak ağlayayım. Ben gelecek için değil, geçmiş için ağlıyorum. Her şey bitti, uzaklaştı. Ağlayan ben değilim. Hatıralarım ağlıyor. Yaz ayları, park hatırlıyor musun? Ağaçlı yolu, leylakları düşünüyorum. Bu hatıralar kalbimi dolduruyor. Onları kaparmak acı, pek acı. Olga, ya ölürsen? Olga, düşün biraz. Olga başını kaldırdı ve gözyaşları arasından Oblomov'a bakmaya çalışarak, hayır, ölmem dedi. Ben artık anladım ki sende sevdiğim, sende bulmak istediğim şey, Stoltz'un bana gösterdiği, onunla birlikte kurduğumuz şeydi. Olan bir Oblomov'u değil, olacak bir Oblomov'u sevdim. Sen iyisin, dürüst bir insansın Elia. Duygulusun ama bir kumru gibi. Başını kanadının altına sokuyor ve öylece kalıyorsun. Bütün hayatını tavan arasında ötmekle geçirebilirsin. Ama ben öyle değilim. Bu kadarı bana yetmez. Ben başka şeyler istiyorum. Ama nedir bu şeyler bilmiyorum. Sense bana neyi aradığımı söyleyemezsin. İstediğim şefkat değil ki benim. Onu herkes verebilir. Oblomov'un bacakları hiç tutmaz oldu. Bir koltuğa yığıldı. Mendiliyle ellerini ve alnını sildi. Bu son söz çok insafsızcaydı. Oblomov'u çok derinden yaraladı. Birden içi yanmış, vücudu buz kesilmiş gibi oldu. Çıplaklığı yüzüne vurulan bir dilenci gibi mahcup, zavallı bir gülümsemeyle cevap verdi. Bu hakaret ve heyecan onu yıkmıştı. Umutsuzca gülümseyerek oturuyordu. Bütün parıltıları giden gözleri şunları söylüyordu. Evet, ben zavallı, aciz bir garibim. Vurun, vurun bana. Olga birdenbire sözlerinin ne kadar zehirli olduğunu anladı. Oblomov'a doğru atılarak tatlı, şefkatli bir sesle ''Affet beni dostum'' dedi. ''Ne söylediğimi bilmiyorum. Deli gibiyim. Her şeyi unut. Gene eskisi gibi olalım. Bir şey değişmemiş olsun.'' Oblomov ayağa kalktı. Kararlı bir tavırla önünde durarak ''Hayır'' dedi. ''İmkansız. Gerçeği söylediğine pişman olma. Ben bütün bunları hak ettim. Ben hayaller peşinde garip bir kadınım. Kör olası bir huyum var. Niçin başka kadınlar? Niçin Sonichka bu kadar mutlu da...'' Olga ağlamaya başladı. Nihayet mendilini çekiştirerek git dedi. Yoksa dayanamayacağım. Olga mendilini yüzüne kapayarak hıçkırıklarını tutmaya çalışıyordu. Birden başını kaldırdı. Niçin her şey böyle berbat oldu? Sana kim beddua etti İlya? Ne günah işledin? İyi yüreklisin, zekisin, duygulusun, soylusun ama gene de eriyip gidiyorsun. Seni için için yiyen nedir? Bu hastalığın bir adı yok mu? Oblomov zor işitilir bir sesle var dedi. Olga yaş dolu gözleriyle sorar gibi baktı. Oblomov, Oblomovluk diye mırıldandı. Sonra Olga'nın elini tuttu, öpmek istedi, öpemedi. Yalnız dudaklarının üzerine kuvvetle bastı ve sıcak gözyaşları Olga'nın parmaklarına döküldü. Başını kaldırmadan, yüzünü göstermeden arkasına döndü ve odadan çıktı. Bütün gün nerelerde dolaştı, neler yaptı Allah bilir. Fakat eve pek geç döndü. Kapının vurulduğunu, köpeğin havladığını ilk duyan ev sahibi oldu. Zahar'la Anisya'yı uyandırıp efendilerinin geldiğini söyledi. İlya İliç, Zahar'ın kendisini nasıl soyduğunu, ayakkabılarını nasıl çıkardığını, omuzlarına hırkasını nasıl attığını fark etmedi bile. Yalnız gözü hırkaya ilişerek, ''Nedir bu?'' dedi. ''Bugün ev sahibi getirdi, yıkamış, tamir de etmiş.'' Oblomov bir koltuğa oturdu ve artık kımıldamadı. Çevresinde her şey uykuya ve karanlığa gömülmüştü. Başını ellerinin içine almış, ne karanlığı fark ediyor ne de saatin seslerini duyuyordu. Zihni belirsiz, garip düşüncelerin kargaşalığı içinde kaybolmuştu. Düşünceleri gökte, birbirine bağlanmadan, başıboş dolaşan bulutlar gibiydi. Hiçbirine hakim olamıyordu. Kalbi ölmüş, bir an için hayatının akışı durmuştu. Eski düzeni bulabilmesi, yeniden yaşayabilmesi için zaman lazımdı. Darbe çok şiddetli gelmişti. Oblomov ne vücudunu, ne yorgunluğunu, ne de herhangi bir ihtiyacını hissediyordu. Bir kaya parçası gibi bütün gün olduğu yerde kalabilir ya da bir makine gibi bilinçsiz yürüyebilir, öteye beriye gidebilirdi. İnsan böyle durumlarda ya kaderine boyun eğer ve bünyesi eski düzenini bulur ya da acının ağırlığı altında ezilir ve belki bir daha belini doğrultamaz. Oblomov nerede oturduğunu, hatta bir yerde oturup oturmadığını bilmiyordu. Şafağın söktüğünü fark etmedi bile. İhtiyarın kuru öksürüğünü, kapıcının avluda odun kırdığını, evin içindeki gürültü patırtıyı işitiyor fakat duymuyordu. Akulina'nın pazara gittiğini, Ivan Matveyevich'in koltuğunda kağıt tomarıyla yoldan geçtiğini hem görüyor hem görmüyordu. Ne horozların sesi, ne köpeğin havlaması, ne sokak kapısının gürültüsü onu derin uyuşukluğundan uyandırıyordu. Evin içinde fincan, bardak şıngırtısı, semaver sesi işitildi. Nihayet saat 10'a doğru Zahar elinde tepsiyle kapıyı açtı. Her zamanki gibi kapıyı ayağıyla vurup kapamak istedi. Ayağı boşa gitti ama tepsiyi düşürmedi. Uzun denemelerden sonra artık eli alışmıştı. Hem de Anisya'nın kapı aralığından kendisini gözetlediğini, bir şey düşürürse gelip onu utandıracağını biliyordu. Zahar koca tepsiye iki eliyle sarılmış, çenesini göğsüne çekerek yatağa kadar kazasız geldi. Fincanları yatağın yanındaki masaya koyacağı sırada yatağın olduğu gibi durduğunu, efendisinin içinde yatmadığını gördü. Şaşırdı. Bir fincan arkasından şeker kabı yere düştü. Onları tutayım derken tepsi sallandı. Ne var ne yok hepsi yere serildi. Tepsinin üstünde sadece bir kaşığı tutabilmişti. Anisya'nın ekmeği, şekeri, fincan parçalarını topladığını görünce ''Nedir bu başımıza gelen?'' dedi. ''Beyefendi nerede?'' Beyefendi koltukta oturuyordu. Yüzü onun yüzü değildi. Zahar ağzı açık baka kaldı. ''Ne? İlya İliç bütün gece koltukta mı kaldınız? Niçin yatmadınız?'' Oblomov yavaş yavaş başını çevirdi. Bir şey görmeden Zahar'a, dökülmüş kahveye ve şekerlere baktı. Ayağa kalkıp pencereye doğru yürürken ''Ya sen fincanı niçin kırdın?'' dedi. Dışarıda lapa lapa kar yağıyordu. Yer bembeyazdı. Oblomov çiti sebze bahçesini iyice örten karlara dalgın dalgın bakarak ''Kar, kar, kar'' dedi. Sonra kısık, umutsuz bir sesle mırıldandı. ''Her şeyi, her şeyi örtmüş.'' Yatağına yattı ve ağır, rahatsız bir uykuya daldı. Ev sahiplerinin kapı sesiyle uyandığı zaman öğle geçmişti. Kapıdan çıplak bir kol ve içinde dumanı tüten bir börekle bir tabak göründü. Tatlı bir ses sordu. ''Bugün pazar, kıymalı börek yaptık, biraz yemez misiniz?'' Bir cevap çıkmadı. Oblomov ateşler içinde yanıyordu. 4. Bölüm. İlya İliç'in hastalığından sonra bir yıl geçti. Bu bir yıl içinde dünyanın dört bir yanında binbir değişiklik olmuştu. Bir ülkede kargaşalık çıkmış, başka bir ülke rahata kavuşmuştu. Dünyada birçok parlak ışıklar sönmüş, birçok yeni ışıklar parlamıştı. Bir yerde doğanın gizli bir gücü bulunmuş ve yenilmiş, başka bir yerde insanlar evleriyle barklarıyla yok olmuştu. Eski hayat yıkılıp gidiyor, onun yerinde yeni hayat taze çayır gibi yeşeriyordu. Gerçi Viborg mahallesinde, dul kadının evinde günler, geceler, apansız ve sert sarsıntılar getirmeden rahat rahat geçmiş, dört mevsim eski yıllardan farksız olarak birbiri ardından gelmişti. Ama hayat yine de olduğu yerde kalmamıştı. Yaşayış biçimleri durmadan değişmiş, fakat değişiklik dünyamızın jeolojik devreleri gibi duyulmaz bir yavaşlıkla olmuştu. Tıpkı bir dağın yavaş yavaş aşınması yahut denizin yüzyıllar boyunca çekile çekile yeni bir kara parçasının meydana gelmesi gibi. İlya İliç'in hastalığı geçmişti. Vekil tayin ettiği Zatiorti köye gitmiş, buğday satışının bütün hesaplarını göndermişti. Paradan kendisine maaşı ve masrafları için bir pay da ayırmıştı. Köylülerden alınacak paraya gelince Zatiorti bir şey toplamadığını, çünkü köylülerin ya iyice iflas etmiş yahut da her birinin bir tarafa gitmiş olduğunu, haklarında bilgi edinmeye çalıştığını yazıyordu. Yol ve köprüler için acele etmeye gerek olmadığını söylüyordu. Köylüler bu yolda çalışmaktansa dağları tepeleri tırmanarak aşmaya razıymışlar. Kısacası Zatiorti'nin gönderdiği raporlarda, hesaplarda Oblomov'u avutmuştu. Çiftliğine kendinin gitmesine gerek olmadığı kanısına vardı. Şimdilik hesaplardan memnun kaldı. 8. Kaset,